Ayrım 21, sayfa 282, Pelerin, Oxford 2001, Yeni Anlatılar, Her Zaman Çoğul, Bulun dedi Azur sınıfın ortasında volta atarak. Profesör dedi ki, yakın zamana kadar en parlak düşünürler bile 21. yüzyılda dinin yeryüzünden silinip gideceğinden emindiler. Halbuki inanç meselesi tıpkı sahnelere dönen bir diva gibi güçlü bir dönüş yapmıştı. O zamandan beri bu tartışma hiç dinmemişti. Üstelik mevcut asır muhtemelen bir öncekine göre demografik açıdan daha dindar olacaktı. Zira tüm dünyada dindar kesim laiklere oranla daha fazla çocuk yapma eğilimindeydi. Ancak tüm bu dini, ekonomik, politik ve kültürel çelişkilerin ortasında habire ihmal edilen bir mevzu vardı. Tanrı. Halbuki eski zamanlarda filozoflar ve onların öğrencileri dinden ziyade Tanrı fikriyle uğraşmışlardı. Şimdilerde işler tersine dönmüştü. Atlantik'in her iki yanında popüler hale gelen teist-ateist tartışmaları bile Tanrı'nın olabilirliğinden ziyade güncel politika ve din tartışmaları üzerineydi. Hep aynı şeyleri konuştuğumuzdan hayal gücümüz daralmıştı. Peri diğer öğrencilerin her kelimeyi yakalamaya çalışarak not tuttuğunu görüyordu. Oysa o sadece dinlemek istiyordu. K.I.'den mustarip çok fazla kişi var dedi Azur. Ne olduğunu bilen var mı? Kevin cesaretle atıldı. Kaba insanlar. Kadın istismarı diyerek lafa karıştı Elizabeth. Azur bu yanıtları bekliyormuş gibi gülümsedi. Kesinlik illeti dedi. Güneş nasıl Ikarus'un kanatlarını eritirse kesinlik illeti de bilimsel merakı yok ederdi. Zira kesinlik keskinliği, keskinlik kibri, kibir körlüğü, körlük karanlığı ve karanlık da daha fazla kesinliği getirirdi. Bu derste hiçbir şeyden emin olmayacaklardı. Hatta ders planından bile. Zira o da her şey gibi her an değişebilirdi. Bilgi okyanusuna ağlar atan balıkçılar da onlar. Nihayetinde bir kılıç balığı yakalamak da vardı, eli boş dönmekte. Azur dedi ki, bu seminerde herkes yolcuydu, yol arkadaşıydı. Henüz bir hedefe varmadıkları gibi belki de hiç varamayacaklardı. Yalnızca çabalıyor, arıyorlardı. Bu dünyada bariz olan tek şey vardı. Gayretkeşlik tembellikten iyiydi. Coşku uyuşukluktan yeğdi. Sorular yanıtlardan daha önemli, merak etmek emin olmaktan üstündü. Kesinlik illetinden tamamıyla kurtulmak imkansız da olsa onu sırttan çıkarılabilen bir pelerin gibi tahayyül etmek mümkündü. Bundan sonra dedi Azur, herkesin sınıfa girmeden önce kibir pelerinini çıkarmasını istiyorum. Buna kendisi de dahildi. Eski bir paltoymuş farz edin, çıkarıp askıya asın. Kapının dışına bir tane koydum bile. Dilerseniz çıkıp bakabilirsiniz. Hocanın ciddi olduğunu anlamak öğrencilerin bir iki dakikasını aldı. İlk ayağa kalkan Sujata oldu. Sınıfı boydan boya geçip kapıyı açtı, koridora çıktı. Gerçekten orada bir askı olduğunu görünce yüzü aydınlandı. Sanki omuzlarında bir ağırlık varmış gibi yaparak hayali pelerini çekip çıkardı, kancalardan birine astı. Muzaffer bir edayla geri döndü. Diğer öğrenciler de birer birer tekrarladılar bu hareketi. Sıra kendisine geldiğinde palto kancasının altındaki yazıyı okudu Peri. Ego askısı. Son olarak Profesör Azur dışarıya çıktı. Ellerini havada sallayışına bakılırsa onun pelerini daha ağırdı. O da hareketi tekrarlayıp sınıfa döndü. Harika, artık kendimizi egolarımızdan kurtardığımıza göre en azından sembolik olarak derse başlayabiliriz. Bunu neden yaptık şimdi diye sordu Bruno homurdanarak. Ritüeller önemlidir, küçümsemeyin dedi Azur. Bizim de kendi ortak ritüellerimiz olacak bu seminerde. Bir tahta kalemi alıp tahtaya şunu yazdı. Kelime olarak Tanrı. Bugün tanımladığımız anlamıyla medeniyet 6000 yaşındaydı. Ama insanlar çok daha uzun zamandır varlardı. 290 milyon yıllık kafa tasları bulunmuştu. Kendimiz hakkındaki mevcut bildiklerimiz, ileride keşfedeceklerimizin yanında gayet ehemmiyetsizdi. Arkeolojik kanıtlar, insanların binlerce yıl boyunca Tanrı'ya ya da Tanrıları farklı formlarda bir ağaç, bir hayvan, bir doğa olayı ya da bir kişi olarak düşündüklerini ortaya koyuyordu. Derken tarih akışının bir safhasında hayal gücü sıçraması yaşanmıştı. Elle tutulabilen, gözle görülebilen Tanrı fikrinden kelam olarak Tanrı'ya geçiş yapılmıştı. O andan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Etrafına bakınan Azur, yalnızca Peri'nin not almadığını fark etti. ''Buraya kadar tamam mı İstanbullu kız?'' Profesörün delici bakışları altında kızarmamaya çalışarak sandalyesinde dik oturdu Peri. Evet hocam. Sanki bir şeyler daha söylemesini beklercesine Azur'un açık, güven dolu bakışları birkaç saniye daha oyalandı Peri'nin yüzünde. Eğer size Tanrı'nın şu kapının ardında olduğunu, onu göremeyeceğinizi ama sesini duyabileceğinizi söylersem, onun size ne demesini isterdiniz? Beni sevdiğini duymak isterdim dedi Adam. Evet, beni sevdiğini, benim de onu sevdiğimi bildiğini dedi Kimber. Sevgi, başkaları da benzer hisler dile getirdi. Bana hak verdiğini, onun hakkındaki bütün bu konuşmaların deli saçması olduğunu bildiğini duysan fena olmazdı dedi Kevin. İyi de Tanrı'nın sana bunu söylemesi için evvela var olması gerekir dedi Avi. Kendi kendinle çelişiyorsun. Kevin'in suratı asıldı. Ben yalnızca sizin şapşal oyununuza katıldım. Şimdi sıra Mona'daydı. Ben Allah'tan cennetin gerçek olduğunu ve iyi insanların orada olacağını, sevgi ve barışın yeşereceğini işitmek isterdim. Azur Peri'ye döndü. Hem de öyle hızlı döndü ki Peri bakışlarını kaçıramadı. Peki ya sen Peri? Tanrı'nın sana, bizzat sana ne demesini isterdin? Benden özür dilemesini isterdim dedi Peri. Kendi cevabına kendi de şaşırmıştı. Özür dilemesini mi dedi Azur? Ne için? Bütün adaletsizlikler, haksızlıklar için diye yanıtladı Peri. Dışarıda meşe ağacının yapraklarından biri rüzgarda son kez süzülüp yere düştü. İçeride herkes öyle dikkat kesilmişti ki sessizlik elle tutulacak gibiydi. Azur dedi ki, gördüğünüz gibi bugünkü tartışmamızda iki farklı tanrı algısı belirdi. Tabii ateist olduğu halde oyunumuza katılan Kevin'e teşekkür ediyoruz. Neydi bu iki yaklaşım? Birincisi tanrıyı sevgiyle ilişkilendiriyor. Tanrıyı ararken sevgi arıyor. Sonra bir de Peri'nin tarzı var. Adalet arıyor. Adalet bulamayınca kızıyor. Azur'un ses tonu sertleşti. Lakin adalet karmaşık bir kelimedir. Kime göre adalet, neye göre? Dünya tarihinin en katı bağnazları, fanatikleri, kendi kafalarındaki adalet uğruna en ağır adaletsizlikleri işlemişlerdir. Peri yutkundu, Azur'a kalbini açmıştı. O ise şimdi tüm spotları Peri'ye çevirmiş, onu neredeyse potansiyel yobazlıkla suçluyordu. Babasının kızıydı o, her şey olurdu da yobaz olamazdı. Azur bu sessiz protestoların hiçbirini duyamazdı. Parmağıyla Peri'yi işaret etti. O çok yücelttiğin adalet konusunda dikkatli olsan iyi edersin. Senin gibi düşünenler dünyanın çivisini çıkardı baksana. Seminer birazdan sonlandı. Peri son birkaç dakikayı duymadı. Aklı başka yerdeydi. Başı zonkluyordu. Ne kadar incindiğini belli etmekten korktuğu için ne hareket edebiliyor ne kimselere bakabiliyordu. Azur dahil herkes çıktıktan sonra sınıfta Mona'yla baş başa buldu kendini. ''Hey, üzülme'' dedim ona, elini Peri'nin omzuna koyarak. ''Biliyorum, sana kaba davrandı. Boş ver profesörü, takma gerçekten.'' Peri gözlerinin dolduğunu hissederek başını öne eğdi. Şirin hep onun ne kadar müthiş olduğunu anlatır ama o kadar. ''Tepeden bakıyor bazen'' dedim ona. Beraber dışarı çıktılar. ''Dersi bırak istersen'' dedim ona, canını sıkıyorsa. ''Evet'' dedi Peri burnunu çekerek, ''galiba öyle yapacağım.'' Ertesi sabah Peri bir not daha buldu şahsi posta kutusunda. Peri'ye, Emily Dickinson ve Ömer Hayyam okuyan, her şeyi ciddiye alan kıza, başkalarından ziyade kendiyle uğraşan, kendi kendinin en acımasız eleştirmeni olan kıza, herkesten gereksiz yere özür dileyip dururken, içten içe Tanrı'dan özür dileyen kıza, muhtemelen benim korkunç biri olduğumu düşünüyorsun, hatta belki de seminerimi bırakmayı planlıyorsun. Eğer şimdi vazgeçersen, hakkımdaki şüphelerinde haklı olup olmadığını öğrenemeyeceksin. Sırf hakikati arama arzusu bile yetmez mi seni daha sebatkar kılmaya? Şakalarımı, zorlamalarımı maruz gör. Yola devam et Peri. Kendini tanımak, kendini parçalamayı göze almak demektir. Önce beni parçalara ayırırız. Sonra aynı parçalarla yeni, yepyeni bir benlik inşa ederiz. Vazgeçme. Peri notu cebine koyup spor ayakkabılarını giydi, koşuya çıktı. Derin soluklar alarak eşofman üstünün fermuarını çenesine kadar çekti. Nemli toprağın ve sonbaharın rahiyalarını taşıyan sabah havasını yararak ilerlerken şöyle ağız dolusu bir küfür savurdu Azur'a. O keskin sözcüklerin her biri tuz tanesi gibi kaydı dilinde. Daha önce hayatında kimseye küfretmemişti. Hoşuna gitti. Ne kadar hafif hissediyordu insan kendini hiç yapmam sandığı bir şeyi yapmayı göze aldığında. Esen rüzgarda profesöre küfürler savura savura koştu, koştu, koştu. Telesekreter İstanbul 2016. Konuklar medyumun içeri girmesini beklerken heyecanlı bir sessizlik düştü masaya. Ev sahibesinin çınlayan sesiyle adamı karşılayışını duyabiliyorlardı açık kapıdan. Ah, nerelerdesin? Gözümüz yollarda kaldı. Trafik tam bir kabus deyiverdi. Genizden bir erkek sesi. Bilmez miyiz dedi iş kadını. Gel şekerim, içeride seni görmek için yanıp tutuşan insanlar var. Birkaç saniye sonra üzerinde koyu renk pantolon, beyaz gömlek ve başka bir çağa aitmiş gibi duran altın rengi ve su yeşili şal desenli brokardan bir yelekle belirdi medyum. Yer yer hafifçe uzamış sakalı partiye gelirken yolda serpilmiş gibi görünüyordu. Küçük ve birbirine yakın gözleri, ince ve sivri bir burunla vurgulanan köşeli yüzü ve sanki sonradan hatırlanıp eklenmiş gibi duran çenesiyle av arayan sinsi bir tilki yandırıyordu. Ne çok konuk varmış dedi adam içeri girer girmez. Eğer hepiniz geleceğinizi okutmak istiyorsanız valla burada kamp kurmam gerekecek. Ay ne güzel, bizim eve yerleşirsin, olur biter dedi iş kadını. Yalnızca hanımlar ilgileniyor dedi iş adamı oturduğu köşeden. Ona kalsa hiçbir şey başkalarının fallarını dinlemek kadar sıkıcı olamazdı. Zaten o insanın kendi geleceğini kendisinin şekillendireceğine inanırdı. Karısı saçmalıklarıyla meşgulken o da banka CEO'suyla baş başa konuşmak istiyordu aslında. Canını sıkan bir mesele vardı. Hanımlar siz neden şöyle kanepelere geçmiyorsunuz? Orada daha rahat edersiniz önerisinde bulundu. İş kadını medyum ile kadınları deri kanepelere doğru yönlendirdi. Hizmetçiye işaret etti. Yeni konuğumuza bir sıcak su yeterli dedi medyum. Bir içki almaz mısınız? Vallahi darılırım. Vazifemi bitirince dedi medyum kendinden emin bir edayla. Bu arada erkekler odanın öbür köşesine bir sanat enstalasyonunun dudaklı rujlu ve başı fesli dev bir prehistorik balık heykelinin altına toplaşmışlardı. Nihayet sosyetik hanımlardan kurtuldukları için artık gönül rahatlığıyla küfredebilir, purolarının dumanını kaygısızca üfleyebilirlerdi. İş adamı aynı hizmetçiye işaret etti. Evladım bize konyak, badem getir. Herkesle birlikte masadan kalkan Peri salonun ortasında oyalandı. Bu tip durumlarda hep olduğu gibi kendini arada kalmış hissediyordu. İstanbul'daki sosyal toplantılarda sıkça yaşanan bu cinsiyet ayrışmasını sevmiyordu. Muhafazakar ortamlarda bu ayrışma o dereceye varırdı ki evin farklı bölümlerine alınan erkeklerle kadınlar bütün akşam birbirleriyle tek kelime konuşmadan geçirebilirlerdi. Çiftler mekana vardıklarında birbirlerinden ayrılır, gecenin sonunda kapıdan çıkarken yeniden bir araya gelirlerdi. Liberal çevreler de tam olarak muaf değildi bu anlamsız uygulamadan. Yemekten sonra kadınlar birbirlerinin tesellisine ve teminatına ihtiyaç duyarcasına bir köşede toplanırlardı. Çeşitli konularda çene çalarlardı. Vitaminler, glutensiz tarifler, çocuklar ve yaz okulları, pilates, yoga, fitness, kamuya malum skandallar, ünlülerden sanki ahbaplarıymış gibi, ahbaplarındansa sanki ünlüymüşler gibi söz ederlerdi. Peri'ye gelince o, her ne kadar konuları daha iç karartıcı olsa da erkek muhabbetini kadınlarınkine tercih ederdi ekseriye. Eskiden hiç düşünmeden gidip erkeklere katılır, o sırada hangi konuda laklak ediyorlarsa dahil oluverirdi. Ekonomi, siyaset, futbol, erkekler onu da yarı kendilerinden sayar, varlığından rahatsız olmazlardı. Tabii o varken asla konuşmadıkları bir husus vardı. Seks. Bu arada Peri'nin bu davranışı diğer kadınların dikkatini çeker, sinirine dokunurdu. Hatta bazı kadınların onun kocalarının yanında oturmasından rahatsızlık duyduğunu şaşırarak fark etmişti Peri. Zamanla bu küçük isyanını terk etmişti. Terk ettiği nice isyan gibi. Oysa şu anda ne erkekler ne kadınlar arasında olmak istiyordu. Tek istediği yalnız kalmaktı. Terasa çıktı. Denizden yükselen serin meltemle ürperdi. Yosun kokusu geldi burnuna. Boğazın karşısında, Anadolu yakasında, gökyüzü mavinin en koyu tonuna bürünmüştü. İncecik tülbent parçalarını çağrıştıran hafif bir sis yükseliyordu sulardan. Uzaklarda bir tekne sefere çıkmaya hazırlanıyordu. Balıkçıları düşündü Peri. Avlarını ürkütmemek için seslerini kısmış, gözlerini rızıklarını çıkardıkları denize dikmiş, sert bakışlı ketum balıkçıları. Bir yanı o teknede, o sükunetin içinde olmayı istedi. Tam o sırada Peri'nin istekleriyle dalga geçer gibi Avrupa yakasında bir yerlerde polis sirenleri delip geçti havayı. O orada durmuş manzarayı seyrederken şehri şehrin bir yerlerinde birileri dövülmüş, birileri tartaklanmış, birileri tecavüze uğramıştı. Hepsi bir an içinde. Ve evet, tam bu anda birileri de aşık oluyordu. Sol avucunda kocasının telefonu vardı. Şirin'le konuşmayalı yıllar olmuştu. Numarası değişmiş olabilirdi. Numara doğru bile olsa Şirin'in onunla konuşmak isteyeceğinin garantisi yoktu. Ama denemeli, ne olursa olsun vazgeçmemeliydi. Madem ki açmıştı bu akşam geçmişin kutusunu, İçinden çıkanlarla yüzleşmeliydi. Telefonu kurcalarken kişiler listesini taradı. Baş parmağı tanıdık bir ismin üstünde durakladı. Mensur. Yanında baba yazıyordu. Ne tuhaftı halbuki düşününce. Mensur nasıl Adnan'ın babası olabilirdi ki? Sırf Adnan Peri ile evlendi diye. Evlilik ritüelleri. Eşinin ebeveyni otomatik olarak senin de annen baban oluyordu. Sanki bir başkasının sene be sene biriktirdiği sevgiler, hüsranlar, gücenmeler, sürtüşmeler hepsi bir günde ve bir imzayla başkasına aktarılabilirmiş gibi. Ne kadar yapay, zorlamaydı evlilik dinamikleri. Demek kocası ani ölümünden sonra Mensur'un adını silmemişti telefonundan. Belki de yaşlanmanın ilk emaresiydi bu. Vefat etmiş dost ve akrabaları adres defterinden silmeyerek sanal varoluşlarını devam ettirmelerine izin vermek. Belki silmeye kıyamadığımızdan, belki de gün gelip bizim de isim ve numaralarımızın silinecekler arasına ekleneceğini bildiğimizden. Çarçabuk annesinden aldığı numarayı tuşladı Peri. Bekledi. Tüm uluslararası görüşmelerden önce yaşanan o kısacık boşluk. "Peri, geliyor musun?" diye bir ses yükseldi. Telefonu kulağına bastırarak arkasına döndü. Adnan elinde bir su bardağıyla kapının çerçevesine yaslanarak başını uzatmıştı. Babasının aksine kocasının içkici olmadığını ve asla da olmayacağını bilmek Peri'yi memnun etse de doğrusu bazen Adnan'ın dağıtmasını, kontrolü kaybetmesini istiyordu. "Herkes nerede olduğunu merak ediyor," dedi Adnan. Tam o sırada ülkeler ve denizler ötesinde İngiltere'de muhtemelen bundan çok farklı bir evde telefon çalmaya başladı. "Hemen geliyorum," dedi Peri. Yüzü hafifçe gölgelenen Adnan başını salladı. "Peki canım, gecikme." Peri, kocasının dönüp şamata ve neşesi artmışa benzeyen konuklara doğru yürümesini seyretti. Saydı. 1, 2, 3. Bir tık. Şirin'in sesini duymaya hazırlanırken kalbi duracakmış gibi oldu. Onun sesiydi gerçekten. Ama soğuk ve mekanik bir versiyonu. Telesekreter. "Merhaba. Şirin'in telefonunu aradınız. Maalesef şu anda evde değilim. Eğer bana güzel şeyler söyleyecekseniz lütfen sinyal sesinden sonra adınızı ve numaranızı bırakın. Yok eğer tatsız şeyler söyleyecekseniz sinyal sesinden önce konuşun ki hiç duymayayım. Ha bir daha da aramayın." Anında kapattı Peri. Telesekreterlerden ve o sahte cana yakınlıklardan nefret ederdi. Ama hemen yeniden tuşladı numarayı. Bu kez mesaj bıraktı. "Selam Şirin, benim Peri." Sesindeki güçsüzlükten hoşlanmadı. "Benimle konuşmak istemiyor olabilirsin. Seni suçlayamam. Yıllar geçti." Yutkundu. Ağzı tebeşir kadar kuruydu. "Azur'la konuşmam gerek. Beni affedip affetmediğini ondan duymalıyım." Bir bip sesi duyuldu. Telefon kapandı. Peri ağzından dökülen sözcükleri hazmetmeye çalışarak öylece durdu kıpırdamadan. Nedense hafiflemiş hissediyordu kendini. Kaygılardan, keşkelerden, bastırılmış arzulardan müteşekkil bir orkestra değildi zihni artık. Yapacağını yapmıştı. Şirin'i aramıştı. Sonucu ne olursa olsun göğüs germeye hazırdı. Geceyi hissetti. Dışında ya da etrafında değil, içinde, bağrında. Göğsünde büyüyor, ciğerlerinde yanıyor, damarlarında dolaşıyordu gece. İnsanın uzun zamandır taşıdığı bir korkuyla yüzleşmesi kadar harikulade bir hafiflik hissi yoktu. Limuzin, Oxford 2001. Şirin tekerlekli bir bavulu çekerek Peri'nin odasına daldı. Noel tatili için ailesini görmeye Londra'ya dönüyordu. Herkes evine gidiyordu. Öğrenciler, hocalar, okul çalışanları. Dönem için ayırdığı bütçeyi epeyce aştığı için bilet alamamıştı Peri. Mecburen tatili Oxford'da geçirecekti. "Benimle gelmek istemediğine emin misin?" diye sordu Şirin belki de 10. kere. "Tabii ki. Gayet iyiyim burada. Meraklanma," dedi Peri. Aslında tam da burada olmayacaktı. Oxford'da öğrencilerin tatillerde odalarını boşaltmaları gerekiyordu. Çünkü binalar konferans katılımcılarına tahsis ediliyordu. Peri gibi okulda kalmak durumunda olanlar için geçici alternatif yerler ayarlanıyordu okul tarafından. Şirin Peri'ye doğru bir adım atarak gözlerinin içine baktı. "Bak farecik, ben ciddiyim. Eğer fikrini değiştirirsen ara. Annem seninle tanışmak istiyor. Arkadaşlarım bize kalmaya geldiklerinde çok mutlu olur. Rahat rahat beni şikayet edip çocukluğumu filan anlatacak ya. Felaket bir aileyiz. Birbirimizi çiğ çiğ yeriz ama aile dışındakilere nazik davranırız. Emin ol. Seni iyi ağırlarız." "Teşekkür ederim. Çok yalnız hissedersem ararım," söz dedi Peri. "Pekala. Unutma. Döndüğümde yurttan taşınıyoruz. Kendi evimizi tutma zamanımız geldi artık." Peri Şirin'in bu fikri unutmasını bekliyordu ama belli ki unutmamıştı. İran asıllı kız tutturmuştu taşınalım diye. Sayısız Oxford öğrencisi aynı yollardan geçiyordu aslında. Başlangıçta yaşamın nispeten daha kolay olduğu yurt hayatının samimi kucağına sığınıyor, Zamanla bu hayatı boğucu bularak kafa dengi arkadaşlarıyla ev tutmak üzere yurttan ayrılıyorlardı. Zaten yurtlarda herkese yetecek kadar oda olmadığından bir müddet sonra öğrencilerin ayrılması normal kabul ediliyordu. Şu ana dek Şirin ne zaman bu konuyu açsa Peri kibar ama kesin bir tavırla reddetmişti. Ama Şirin keçi gibi inatçıydı. Emlakçıları geziyor, bulduğu evlerin, dairelerin fotoğraflarını Peri ile paylaşıyordu. Maddi açıdan dert edecek bir şey yok diyordu. Kirayı kendisi karşılayacaktı. Yalnızlıktan nefret ettiği ve asla tek başına eve çıkmayacağı için Peri ona iyilik etmiş olacaktı teklifini kabul ederse. Yani kendini borçlu hissetmesi için bir sebep yoktu. Bir düşüneyim dedi Peri ikircikle. Düşünecek bir şey yok. Yurt hayatı acemilere göre. Eve çıkmayı göze alamayan ürkekler burada kalır bir tek. Bir de inek tipler. Ya da parası olmayanlar. Para mı dedi Şirin. Nahoş bir kelime duymuşçasına suratını ekşiterek. Takma sen kafana, o konuyu bana bırak. Zamanla ortaya çıkmıştı ki Şirin'in ailesi hayli varlıklıydı. Evet İran'dan kaçmışlardı ama mal mülkten yana sıkıntıları olmamıştı. Periden tek beklenen giysileriyle kitaplarını birkaç kutuya doldurup bu yeni maceraya atılmasıydı. Pekala tatlım, gitmem gerek dedi Şirin. Periyi bir parfüm bulutuna sararak iki yanağından öptü. Mutlu yıllar. 2002 için sabırsızlanıyorum. Hayatımızın en güzel yılı olacak gibi bir his var içimde. Peri masanın üstündeki su şişesini alarak arkadaşını ana girişe kadar geçirdi. Kapı görevlisi hazır oldu bekliyordu. Adamcağız bütün öğrencileri ismen tanıyordu. İyi tatiller Şirin, seneye görüşürüz dedi neşeyle ve ekledi. Sana da Peri. Peri'yi selamlarken adamın sesi daha da şefkatli çıkmıştı. Muhtemelen üzülüyordu onun için. Eve gitmeyen tek öğrenciydi ne de olsa. Dışarıda sürücüsüyle bekleyen kuzguni siyah bir limuzin vardı. Şirin ayaklarında yüksek topuklu ayakkabıları, arkasında pembe bavuluyla çakıl taşlarının üstünde hafifçe sendeleyerek yürüdü. Onu izlerken Peri karışık hisler içindeydi. Şirin'le aynı evi paylaşırsa arkadaşının güçlü karakteri karşısında hissettiği rahatsızlık daha da artabilirdi. Bu bir riskti. Ayrıca Şirin'e ya da herhangi başka birine borçlu kalmak istemiyordu. Öte yandan er ya da geç yurttan ayrılması gerekecekti. Hem kendi evleri olması muhteşem olmaz mıydı? Araba uzaklaşırken Peri arkasından su döktü. Su gibi git, su gibi gel arkadaşım. Ayrım sonu. Sayfa 295.